Ayrım 9. Bir serçe düştü. Wilbur Smith, sayfa 73. Cumartesileri sendika binasında pazarlar kurulurdu. Kadınlar sendikası yeni kilisenin yapımı için para toplamaya çalışırdı bu alışverişlerde. Çılgın kalabalık daha bir gece önce ölüm diye, devrim diye bağırmışken, şimdi uzun masalar üzerine yığılmış pastaları, börekleri, konserve meyveleri, kavanoz reçelleri kapışır dururlardı. Mark bir peni verip bir paket bisküvi aldı. Fergus'la ikisi koridor boyunca ilerlerken bir yandan bisküvileri çiğneyip durdular. Bir ara elden düşme eski giysilerin önünde durakladılar. Fergus kahverengi bir ceketi prova etti. Dikkatle inceledikten sonra yarım sterline satın aldı. Üst kata çıktılar, yükseltilmiş sahnenin önünde durdular. Fergus salonu bakışlarıyla taradı. Sonra Mark'ı kolundan tutup sahnenin basamaklarından çıkardı. Platform üzerinde sessizce yürüyüp kulise girdiler. Sendika bürolarının arşiv ve depo odalarının bulunduğu koridorlardan geçtiler. Hepsi boştu cumartesi olduğu için. Fergus saat zincirine takılı anahtarla alçak demir bir kapıyı açtı, eğilerek girdiler. Fergus kapıyı arkasından tekrar kilitledi. Dar bir merdivenden indiler. Islak toprak kokusu vardı burada. Mark mahzene inmekte olduklarını fark etti. Fergus merdivenin dibindeki bir kapıyı tıklattı. Az sonra gözetleme deliğinden tek bir göz onlara kuşkulu kuşkulu baktı. ''Tamam evlat, ben Fergus MacDonald, komite üyesiyim.'' Zincir şakırtıları duyuldu, kapı açıldı. Kaba giyimli bir adam onlar geçsin diye kenara çekilip yol verdi. Tıraşsız, asık suratlıydı. Boş odanın duvara yakın yerinde ufak bir masayla bir sandalye vardı. Masanın üzerinde bir gazete üstünde yenmiş yemeğin artıkları görünüyordu. Mahzenin bu odasında yerler topraktı. Arklı sütunlar sıvanmamış tuğladandı. Ortalıkta toz ve fare kokusu egemendi. Havasız, küflü bir yerdi burası. Bir tek ampul orta yeri loş biçimde aydınlatıyordu. Kenarlar, köşeler, eni konu karanlıktı. İşte evlat, bunları kullanacağız. Kıyı köşelere bir takım sandıklar düzenli biçimde üst üste adam boyunca dizilmişti. Üzerleri ağır çadır beziyle örtülüydü. Bezin demir yollarından çalınmış olduğu üzerinde basılı harflerden belliydi. Fergus bezin bir ucunu kaldırdı. Yüzünde hafiften neşesiz bir gülümseme belirdi. Daha yağları silinmemiş evlat. Tahta sandıklar üzerinde İngiltere Savaş Bakanlığı'nın damgası vardı. Altta da yazılar. 6 parça. Lee Enfield Mark 4. CNVD. Mark şaşırıp kalmıştı. Aman tanrım Fergus, bunlardan yüzlerce var. Doğru evlat. Hem burası bir tek depo. Daha bunun gibi bir dolu var. Bir örtüyü daha kaldırıp cephaneleri gösterdi. 1000 round 303 diye yazılıydı sandıkta. ''İşe yetecek kadar silahımız var.'' Fergus Mark'ın kolunu tutup sıktı, onu tekrar yürüttü. Raflara dizili tüfeklerin önüne geldiler. Hepsi hemen kullanılmaya hazırdı. Fergus bir tanesini eline alıp Mark'a gösterdi. ''Bunun üzerinde senin adın yazılı.'' Mark silahı aldı, eline ve koluna yayılan duygunun son derece tanıdık olduğunu fark etti. ''Elimizde bundan bir tek var ama onu gördüğüm anda aklıma hemen sen geldin. Zamanı geldiğinde onu sen kullanacaksın.'' P-14 tüfeğinin Mark'ın eline çok iyi gelen değişik bir dengesi vardı. Ama bu kez içinde garip bir tedirginlik hissetti. Tek kelime söylemeden tüfeği hemen Fergus'un eline tutuşturdu. Fergus ona göz kırptı, sonra dönüp tüfeği yerine koydu. Fergus tipik bir gösteri adamı gibi en iyi numarayı en sona saklamıştı. Büyük bir cakayla son tente bezini kaldırdı. Ağır bir silahın ucu gözüktü. Maxim makineli tüfeği. Bu silah insanoğlunun keşifleri arasında en çok cana kıyanıydı o güne dek. Mark'ın o anda gördüğü de o tehlikeli öldürücü silahtı. Vickers Maxim 303, Mark 4B. Yanında da dizi dizi kutular. Her birinde 250 mermilik bir kemer. Makineli bunları 2440 kademe atabiliyordu. Saniyedeki hızı 750 idi. ''Buna ne dersin yoldaş?'' ''Neyle savaşacağımızı sormuştun. Başlangıç için bunlar nasıl?'' Sessizliğin içinde Mark üst katta çocukların oynamakta olduğunu belirgin biçimde duyabiliyordu. Mark batıya uzanan tepelerden birinin doruğunda tek başına sessizce oturuyordu. Silah deposunun görüntüsü gece boyunca bir an bile gözünün önünden gitmemiş, onu uyutmamıştı. Şimdi gözleri yanıyor, cildi gerginleşiyor, kuruyup acıyordu. Uykusuzluk ona garip bir duygu vermişti. Düşünceleri hafiflemiş, sanki uçuyordu, gerçekten uzaktaydı. Güneşin altında oturuyor, baykuş gibi gözlerini kırpmaksızın karşıya bakıyor. Sanki karşıya değil de kendine bile yabancı gelen zihnine bakıyordu. Kendini uçurumun kenarına getiren bu yola nasıl salak gibi sürüklendiğini düşündükçe içi ezilir gibi oldu. Gerçeğe dönebilmesi ancak P-14'ü elinde hissetmesiyle ve oynayan çocukların sesini duymasıyla mümkün olabilmişti. Tüm yetişme tarzı, tüm inançları yasanın kutsallığına dayanırdı. Düzenin, toplum sorumluluğunun önemine dayanırdı. Hep onun için mücadele etmişti. Yetişkinlik yaşamının tüm savaşımı o uğurdaydı. Şimdi ise bir uyuşukluk içinde düşmanın kampına doğru kayıvermiş buluyordu kendini. Kendisini de kanunsuzların arasında sayıyorlardı daha şimdiden. Yıkma işine başlamak için şimdiden eline silah tutuşturuyorlardı. Artık bu işin yalnızca toplantılarda haykırılan boş laflar, kuru gürültüler olmadığını biliyordu. Silahları görmüştü. Bu iş çok acımasızca olacaktı. Harry Fisher'ı tanıyordu. Fergus MacDonald'ı iyi bilirdi. Daha önce de adam öldürmüş biriydi. Hem de sık sık. Göz kırpmadan tekrar öldürürdü. Mark yüksek sesle inledi. Kendini ne duruma düşürdüğüne kendi de şaşıyordu. Savaşın ne olup ne olmadığını iyi bilirdi. Kralın üniformasını giymiş, kahramanlık madalyası almış bir adam olarak hem de. Boğazına bir utanç duygusunun sarıldığını duydu, boğulur gibi oldu. Gelecekte bu gibi zaaflar göstermemek için kendini buna neyin sürüklediğini bulmaya çalıştı. Yalnız kalmıştı, kaybolmuş gibiydi. Ailesi, evi yoktu. O soğuğun içinde Fergus MacDonald tek sığınaktı. Büyük tehlikeleri birlikte göğüsledikleri yoldaşıydı onun. Sorgusuz sualsiz güvendiği dostuydu baba Fergus. Ve Mark bu yüzden yine izlemişti onu. Minnet duymuştu rehberliğinden. Nereye gitmekte olduklarını sormadan düşmüştü Fergus'un peşine. Helena da vardı tabii. Helena çok etkilemişti onu. Bir insan bir insana ancak bu kadar güçlü etki yapabilirdi. Bir tutku haline gelmişti Helena onun için. Hala da öyleydi. Mark'ın uzun süreden beri baskı altında tuttuğu cinsel arzularını uyandırmıştı. Şimdi o duygular delikanlının özenle kurduğu barajı yıkmak üzereydi. Baraj yıkılırsa belki Mark kontrol edemezdi duygularını. Bu düşünce de onu diğeri kadar korkutuyordu. Kadını kadınlığından ayırmaya, geride yatan kişiliği incelemeye çalıştı. Görebildiği kadarıyla bu kadın onun hayranlık duyabileceği bir insan değildi. Onu çocuklarına anne olarak da seçemezdi. Ayrıca Helena kendisine tüm benliğiyle güvenen eski dostunun da karısıydı. Artık gitmek, buralardan uzaklaşmak için gerekli kararı vermeye hazır hissetti kendini. Bir kez verdikten sonra ciddi biçimde ve kesinlikle uygulayacaktı o kararı. Forsburg'dan hemen ayrılacaktı. Fergus MacDonald'ı da, onun o karanlık planlarını da bırakıp gidecekti. Özlemeyecekti Fergus'u, içi daha şimdiden hafiflemişti. Her gün sabahtan akşama kapandığı o mezar gibi iş yerini de özlemeyecekti. İçinde yine umut dolu canlı bir alevin parladığını hissetti. İlk trenle ayrılacaktı Forsburg'dan ve Helena'dan. İçinde parlayan alev birden karardı, içi yine sıkıntıyla doldu. Vücudunda fiziksel bir acı duydu. Ruhsal barajının duvarlarının çatlamak üzere olduğunu bir kez daha hissetti. Bisikletini bahçedeki sundurmaya bırakıp eve doğru yürüdüğünde ortalık kararmıştı. İçeriden kahkaha sesleri duyuluyordu. Odaya girdiğinde içeride dört erkeği masa başında oturur buldu. Helena hemen ona doğru yürüdü. Onu kucaklayıp güldü. Yanakları pembe pembeydi. Onu elinden tutup masaya doğru yürüttü. ''Hoş geldin yoldaş.'' Harry Fisher başını kaldırıp Mark'a o rahatsız edici gözleriyle baktı. ''Tam kutlamaya yetiştin.'' Fergus gülerek ''Çocuğa bir kadeh ver Helena.'' dedi. Helena Mark'ın elini bıraktı, yürüyüp dolaptan bir bardak aldı, şişedeki koyu renkli sıvıdan doldurdu. Harry Fisher kendi kadehini Fergus'a doğru kaldırdı. Yoldaşlar, sizlere parti merkez komitesinin yeni üyesi Fergus MacDonald'ı takdim ediyorum.
Ne harika değil mi Mark?
Helena Mark'ın kolunu sıktı. Harry Fisher iyi adamdır diye homurdandı. Atanma işi de pek erken geldi sayılmaz. Merkez komitede yoldaş MacDonald gibi cesur kimselere ihtiyacımız var.
Ötekiler bu sözleri onaylarcasına başlarını salladılar. Her birinin ellerinde koca koca bardaklar vardı. İçlerinden ikisi yöresel komite üyesiydi. Mark onları toplantılardan iyi tanıyordu.
Gel evlat.
Fergus ona masada yer açtı. Mark sıkışıp oturdu. Tüm dikkatler ona döndü.
Sana gelince genç Mark dedi Harry Fisher kıllı elini onun omzuna dayarken. Sana da parti kartı çıkarttırıyoruz. Ne dersin buna evlat?
Fergus Mark'ın kaburgalarını dürterek ona göz kırptı.
Bu iş genellikle 2 yıl falan sürer. Olur olmaz kimseleri partiye almak istemeyiz. Ama senin artık merkez komitesinde arkan var.
Mark konuşmak kendisine sunulan bu onuru reddetmek üzereydi. Kimse kendisine bir şey sormamıştı ki. Fergus'un adamı diye kendilerinden saymışlardı onu. Mark tam onlara durumu açıklayıp o gün aldığı kararı bildireceği sırada içinden bir tehlike uyarısı onu durdurdu. Tüfekleri, silahları görmüştü. Eğer dost değilse o zaman düşman sayarlardı onu. Hem de tehlikeli bir sırrı bilen düşman. Bu riski göze alamazdı. Artık bu insanlarla ilgili hiçbir kuşku yoktu kafasında. Eğer kendisi düşmansa bildiği sırrı başkasına anlatmamasını sağlamaya çalışacaklardı. Reddetme anı da geçmişti zaten.
Yoldaş MacDonald, sana vermem gereken bir görev var. Acil ve çok önemli. İşinden 2 hafta kadar uzaklaşabilir misin?
Fergus, hasta bir anam var zaten diyerek kıkırdadı. Ne zaman gideceğim ve ne yapacağım onu söyleyin siz.
Çarşamba falan yola çıkmanı istiyorum. O zamana kadar ben de verilecek emirleri hazırlar, yolculuk işlerini ayarlarım.
Harry Fisher içkisinden bir yudum aldı, köpükler üst dudağında kaldı.
Seni tüm yerel komiteleri ziyaret etmek üzere yolluyorum. Cape Town'dakini, Bloemfontein'dekini, Port Elizabeth'tekini, bunların koordine edilmesi gerekiyor.
Mark bu sözleri duyar duymaz rahatladığını fark edince utandı. Artık Fergus'la karşı karşıya konuşmaktan da kurtulmuştu. O seyahatteyken sessizce çıkıp gidebilirdi. Başını kaldırdığında Helena'nın bakışlarını kendi üstüne çakılı bulup şaşırdı. Avına bakan bir leopar gibi aç gözlerle bakıyordu Helena ona. Sıçramaya hazır bir leopar. Gözleri karşılaşınca kadının yüzünde yine o gizemli, bilmiş gülümseme belirdi. Pembe dilinin ucu 2 dudağının arasında bir görünüp bir kayboldu. Mark'ın yüreği acı verecek kadar çarpıyordu, gözlerini acele indirdi. Helena ile yalnız kalacaktı. Bu düşünce içini bir yandan korku, bir yandan ihtiras ateşiyle dolduruyordu. Fergus'un ucuz, eskimiş bavulunu istasyona kadar Mark taşıdı. Kestirme yoldan yürüyerek giderlerken ayaklarının altında karlar, şeker kristalleri gibi çıtırdıyordu. İstasyonda Güney Postası'nı partiden 4 üyeyle birlikte beklediler. Sonunda tren poflayarak geldi, buz gibi havaya buharlar saçtı. 35 dakika rötarlıydı. Fergus 35 dakika demir yolları için erken bile sayılır diyerek güldü. Herkesle bir bir el sıkıştı, omuzlara tokatlar attı, sonra vagonun basamağına bastı. Mark bavulu açık pencereden içeriye uzattı.
''Helena'ya iyi bak evlat, kendine de.''
Mark orada dikilip trenin uzaklaşmasına baktı. Sesler duyulmaz oluncaya kadar kendinin gözle görülecek kadar ufalmakta, küçülmekte olduğunu hissetti. Sonra dönüp tepeye, madene doğru yürümeye başladı. O yaklaşırken işçileri görev başına çağıran düdüklerin sesi duyuldu. Mark da onlara katıldı. Binlerce kişiden biri. Ne görünüşü ne de çalışması farklıydı onlardan. İçinde yine bir hoşnutsuzluk hissetti. Hayat bu kadar değildi diyen belli belirsiz bir duygu. Ama giderek güçleniyor, büyüyordu bu duygu içinde. Gençliğiyle, enerjisiyle yapabileceklerinin sonu bu değildi. Kendisiyle birlikte büyük kapıya ilerleyen adamlara baktı. Hepsinin yüzü karanlık ifadelere bürünmüştü. Mark bu ifadelerin gerisinde kendi duygularına benzer duygular bulunduğundan emindi. Herhalde onlar da gün be gün aynı şeyleri yapmanın yararsızlığını hissediyor olmalıydılar. Hiç değilse genç olanlar hissediyordu mutlaka.
Yaşlı olanlar da bundan ötürü pişmanlık duyuyor olmalıydılar. Geçip gitmiş güneşli günlere, başkası hesabına çalışmakla ziyan ettikleri ömre yanıyorlardı için için. Göçüp gittiklerinde geride hiçbir iz bırakmayacakları, suda bir dalga bile yaratmadan, bir anıt dikmeden yok olacakları için üzülüyor olmalıydılar. Bir tek erkek evlat kalacaktı belki geriye. O da aynı değişmez ömrü tekrarlayacaktı. Birinin yerine öbürü de konsa olurdu. Önemli olmayan insanlar. Kapıda duraladı, yana çekildi, seller gibi akıp geçenlere gitmeleri için yol verdi. İçindeki heyecan giderek kabarıyordu. Bir güven gelmeye başlamıştı. Bir yerlerde sırf onun yapabileceği özel ve değerli bir işin var olduğu, kendisini beklediği konusunda bir güven. Gidip onu bulmalıydı. Hızla ilerledi. Fergus MacDonald'ın kendisine baskı yapmış olmasından memnunluk duydu. Bu sayede kendi kendisiyle yüzleşmeyi başarmıştı. Ladybrook'tan beri akıntıya kapılıp gittiği yolda ilk karar noktasına Fergus zorlamıştı onu.
''Geç kaldın Anders.''
Şef defterinden başını kaldırıp ciddi gözlerle baktı. Odadaki memurların hepsi onu taklit etti. Bir dizi halinde ayıplayıcı yüzler.
''Ne üzrün var?''
''Ben masamı toplamaya geldim.'' diyerek gülümsedi Mark. Heyecanı hala pek coşkundu. ''İşten ayrılıyorum.'' Ayıplayıcı ifadeler yavaş yavaş şaşkınlığa dönüştü. Mark arka bahçenin kapısını açıp mutfak kapısına doğru yürürken ortalık kararmaktaydı. Bütün gün orada burada dolaşmış, coşan enerjisini, heyecanlı düşüncelerini doyurmaya çalışmıştı. Pencerede ışığı görünceye, hatta ocaktaki yemeğin kokusunu duyuncaya kadar karnının ne derece aç olduğunu da hiç fark etmemişti. Mutfakta kimse yoktu ama Helena evin ön tarafından seslendi.
''Mark, sen misin?''
Daha o yanıt vermeden Helena mutfak kapısında göründü. Bir kalçasını kapının pervazına dayadı.
''Bu gece eve gelmiyorsun sanmaya başlamıştım.''
Sırtında mavi bir giysi vardı. Mark bunun en iyi giysisi olduğunu birden anladı. Özel durumlar için saklanan giysi. Ayrıca makyaj da yapmıştı. Daha önce Mark hiç makyajlı görmemişti onu. Yanaklarında allık vardı, dudakları da boyalıydı. Genelde solgun olan cildine bir canlılık veriyordu bunlar. Kısa siyah saçları yeni yıkanmış, elektrik ışığında pırıl pırıl parlıyordu. Onları geriye doğru fırçalamış, bir kulağının üzerinde bir klipsle tutturmuştu. Mark ona baktı. Bacakları biçimli, ipek çorapları içinde incecik, ayakları pomponlu terlikliydi.
''Ne bakıyorsun Mark?''
''Sen bu...''
Mark'ın sesi boğuk çıktı, boğazına tıkandı. Hafif öksürdükten sonra devam edebildi.
''Bu akşam çok güzelsin.''
''Teşekkürler efendim.''
Helena güldü. Pesten, kısık bir gülüştü bu. Olduğu yerde bir dans dönüşü yaptı. Mavi giysinin etekleri havaya uçuştu, bacakları göründü.
''Beğendiğine sevindim.''
Onun tam yanında durdu, kolunu tuttu. Bu dokunma pek tatlı bir etki yarattı. Bir dağ havuzuna dalmak gibi.
''Otur Mark.''
Onu masanın başındaki sandalyeye götürdü. ''Sana buz gibi bira açayım.'' Buzdolabına yürüdü. Biranın kapağını açıp bardağı boşaltırken bir yandan konuşuyordu.
''Kasapta bugün kaz buldum. Kaz kızartması sever misin?''
Mark'ın ağzı sulandı. ''Bayılırım.''
''Yanında kızarmış patates ve kabakla.''
''Bunlar için ruhumu satarım.''
Helena sevinçle güldü. Bu Mark'ın genellikle verdiği o utangaç, çekingen yanıtlardan değildi. Bu gece bir heyecan dalgası sarmıştı Mark'ın çevresini. Bu durum Helena'nın heyecanını da yansıtmış oluyordu. Helena iki bardağı getirdi, kalçasını masanın kenarına dayadı.
''Neyin şerefine içeceğiz?''
''Özgürlüğe,'' dedi Mark hiç düşünmeden, ''ve güzel yarınlara.''
''Bunu beğendim.''
Bardaklarını tokuşturdular. Helena hafif öne doğru eğildi. Elbisesinin yaka açığını Mark'ın gözleri hizasına getirdi.
''Ama neden yarın? Neden güzel zamanlar hemen bu andan başlamasın?''
Mark güldü. ''Pekala, bu güzel geceye ve güzel yarınlara.''
''Mark!''
Helena dudaklarını ayıplıyormuş gibi büzdü. Sonra yüzü bir anda kızardı, öksürmeye başladı, aklı karışmıştı.
''Yo, onu demek istemedim. Kulağa kötü geldi ama ben aslında...''
''Herhalde bunu her kıza söylüyorsundur.''
Helena çabucak ayağa kalktı. Onu utandırıp akşamın havasını bozmak istemiyordu. Ocağa doğru yürüdü.
''Yemek hazır.'' dedi. ''Eğer şimdi yemek istiyorsan.'' Kendi de Mark'ın karşısına oturdu. Onun aç olduğunu tahmin ediyor, kızarmış ekmek dilimlerini sarı tereyağından sürüyor, Mark'ın bira bardağını sürekli dolu tutuyordu.
''Sen yemiyor musun?''
''Aç değilim.''
''Çok güzel ama neler kaçırdığını bilmiyorsun.''
''Başka kızların sana pişirdiği yemeklerden güzel mi?''
Oyun oynar gibi takılarak sormuştu bunu. Mark bakışlarını tabağına indirdi, çatalına lokma saplamakla meşgul oldu. ''Kız falan olmadı.''
''Of Mark, buna inanmamı beklemiyorsundur herhalde. Senin gibi yakışıklı bir genç onca Fransız kızının arasında aklını başından almışsındır onların herhalde.''
''Çok işimiz vardı. Hem ayrıca...'' Sustu.
''Ayrıca ne?'' diye üsteledi Helena. Mark başını kaldırdı, bir an sessizce ona baktı, sonra konuşmaya başladı. Onu anlatmak öyle kolay geldi ki bir an için Mark'a. Zaten içi yeni kararından ötürü sevinçle doluydu bu gece. Karnı toktu, içki neşelendirmişti. Ömründe kimseyle konuşmadığı gibi açık konuşmaya başladı. Helena da ona erkekmiş gibi içtenlikle yanıtlar verdi.
''Mark, bu çok saçma. Her kadında hastalık olmaz ki. Yalnızca sokak kadınlarında olur.''
''Evet, biliyorum. Her kızda var sanıyor değilim. Ama bulunabilecek bir tek onlar var.'' Ve sustu. ''Ötekiler de hamile kalır.'' dedi tutuk tutuk. Helena neşeli neşeli gülerek ellerini çırptı.
''Ah sevgili Mark, o kadar kolay değil o iş, biliyor musun? Ben 9 yıldır evliyim, hala hamile kalmadım.''
Mark kararsızdı. ''Sen farklısın. Ben bu sözleri söylerken seni demek istemedim. Öteki kızları demek istedim.''
''Bu iltifat mı yoksa hakaret mi, pek anlamış değilim.'' diye takıldı bu kez Helena.
Mark'ın henüz bakir olduğunu biliyordu elbette. Bir kere o saydam masumluğu vardı. Kadınların yanında o garip utangaçlığı vardı. Çabucak geçen bir utangaçlık. Bu durum Helena'yı garip biçimde heyecanlandırıyor, tahrik ediyordu. Erkeklerden bazılarının bakirelerle yatmak için neden servet sayılabilecek paralar ödediğini anlıyordu doğrusu. Mark'ın koluna dokundu, genç kasların o düzgün sertliği hoşuna gitti. Elini ondan ayırmak istemiyordu. Mark aceleyle iltifattı diye karşılık verdi.
''Benden hoşlanıyor musun Mark?''
''Evet tabii, başka hiçbir kızdan hoşlanmadığım kadar hoşlanıyorum.'' Helena ona doğru eğilirken sesi yine boğuklaştı. Bir fısıltı düzeyine indi.
''Bak Mark, ben hasta değilim, bebeğim de olmayacak, hem de hiç.''
Elini kaldırıp onun yanağını dokundu.
''Çok güzel bir erkeksin Mark. Seni ilk gördüğüm anda hoşlandım. Kaybolmuş bir köpek gibi bahçe kapısından bizim eve yürüdüğün sırada.''
Yavaşça ayağa kalktı. Mutfağın kapısına doğru ilerledi. Elektrik düğmesini çevirip ışığı söndürdü. Mutfak karanlıkta kaldı. Yalnızca holden gelen hafif ışık vardı.
''Gel Mark.'' Onu elinden tutup ayağa kaldırdı. ''Artık yatmaya gidiyoruz.''
Mark'ın yatak odasının kapısına vardıklarında parmak uçlarında yükseldi, onu yanağından öptü. Sonra tek kelime söylemeden elini indirdi, dönüp ondan ayrıldı. Mark güvensiz bakışlarla onun gidişini izledi. Kalması için seslenmek geliyordu içinden, peşinden koşmak geliyordu. Ama gittiği için rahatlamıştı yine de. Bilinmeyen yönlere doğru görmeden kayıp gitme duygusu duymuştu birden. Helena kendi odasının kapısını açtı, arkasına bakmadan girdi, kayboldu. Mark çelişkili duygular içinde olduğu yerde döndü, kendi odasına girdi. Yavaşça soyundu. Şu anda düş kırıklığı rahatlama duygusunu bastırıyordu. Giysilerini katlarken ince duvarın arka tarafındaki öbür odadan gelen sesleri dinlemeye çalıştı. Sonunda dar demir karyolaya uzandı, kas katı yatıyordu. Bitişik odadaki elektrik düğmesinin çevrilme sesini duydu. İçini çekti, başucu masasındaki kitabı eline aldı. Henüz bitirmemişti kitabı ama şu anda o sıkıcı siyasal yazılar belki duygularını bastırır, uyumasını kolaylaştırırdı.
9. Ayrımın sonu, sayfa 82.